Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 8 Haziran 2020 Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. YouTube yayınıyla beraber başlıyoruz. Koronavirüs nedeniyle bir süredir, 2 ay aşkındır YouTube yayını yapamıyorduk sizinle. Tabii konuklarıma göre de bazen değişiyor YouTube yayınları ama bugünden itibaren hafta içi 5 gün YouTube yayında yapmaya çalışacağım. Ev konforunda yapmaya çalışacağım. Dünyayı izlemeye devam ediyoruz sizler için. Şimdi tabii koronavirüs 400 bini aştı ölü sayısı. Dünya çapında en son açıklanan rakam. Vaka sayısı 7 milyondan fazla. Birazdan Covid-19 ile ilgili haberleri aktaracağım ama uluslararası politikada hareketlenmiş durumda. Covid'in etkisine rağmen Covid üzerinden aslında veriliyor par. Amerika'da protesto gösterileri vardı. Hafta sonunda çok tartışmalı olaylar yaşandı. Kıta Avrupa'sına taşındı. Biraz sönümleniyor gibi Amerika'da, öyle gözüküyor. Tekrar bakmaya çalışacağız bu hafta ama Trump yönetiminden Çin'e karşı, Pompeo'dan, Trump'ın kendisinden Avrupa'da Almanya'ya karşı açıklamalar var idi. Tabii yanıtlar da var. Bugün uluslararası düzene bakacağız programın ikinci yarısında. Boğaziçi Üniversitesi'nden doçent Altay Atlı'ya bağlanacağız ve pandemi sonrası uluslararası düzenin gidişatı ve Çin'in yükselişine dair görüşlerini almaya çalışacağız. İlk yarıda her zaman olduğu gibi ben de size gündemi aktarmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar da görüntülere de yer vererek aktarmaya çalışacağız. Özellikle de Londra'da, Bristol'de kölelik dönemini sembolize eden heykellerin yıkılması girişimi epey tartışma yaratmış durumda. Başlamadan şimdi frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden ve Sputnik YouTube kanalından da bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, bakıyorum notlarıma şimdi. 400 bin, 402 bini aşmış durumda en son dün itibariyle. Tabii açıklanan Worldometer sitesi bütün bu derlemeleri yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri 111 bini aştı ölü sayısı. Pandemi nedeniyle protestolar ertelenmedi tabii, herkes sokaklarda. O yüzden protestolarında aslında koronavirüse bir etkisi olacak ama bunu herhalde önümüzdeki dönemde göreceğiz. Britanya'da 40 bini aştı ölü sayısı. Brezilya hakikaten son dönemde yükselen ülkelerden, maalesef vaka sayılarıyla da 35 bin aşkın ölü var Brezilya'da. Türkiye gibi ülkeler, Türkiye'de 4.962 dün itibariyle Sağlık Bakanı tarafından açıklanan rakam. Çin'i de aşmış durumdayız bu arada. Çin'de 4.634 en son verdikleri rakam. Biraz oynamış olabilir tabii ki rakamlar. Vaka sayıları da başta dediğim gibi 7 milyonu aşmış durumda ki bunların neredeyse 2 milyona yakını Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika büyük bir coğrafya elbette, federal eyaletlere, şehirlere göre değişiyor. New York örneğin 30 binden fazla ölü var ve vakaların sayısı da en fazla orada oluyor. Dünya Sağlık Örgütü yeniden fikir değiştirdi. Kamusal alanda maske takılması gerektiğini salık verdiler. Tabii yeniden fikir değiştirdi dememek lazım. Belki de yanlış bir ifade. Çünkü ellerine gelen verileri analiz edip tavsiyelerde bulunmakla yükümlü Dünya Sağlık Örgütü. Dolayısıyla böyle izah ettiler. Yeni araştırma sonuçları var. Kanıtlar gösteriyor ki maske enfeksiyon taşıyan potansiyel damlacıklara karşı koruyuculuk sağlıyor. Ama tabii sosyal mesafeyi elden bırakmayın. Yüzümde maske var diye insanların dibine girmeyin dediler. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamaları da vardı. Rehberin güncellendiğini söyledi. Yeni bilgiler ışığında halk sağlığı uzmanlarının bu güncellemeye katkı yaptıklarını söyledi ve hatta halka açık alanlarda 3 kat maske takılsın diye de bir tavsiyesi var Dünya Sağlık Örgütü'nün. 3 kat malzeme. Şimdi tabii maske bulmak çok büyük bir problem. Türkiye açısından da bütün dünyada da gördük geçtiğimiz 2 ay içerisinde. 3 kat farklı malzeme katmanlı maske nerede var? Ben açıkçası işin o kısmını çok anlayabilmiş değilim. Şöyle bir bakındım, kimse de çok anlamamış. Amerika'da dedim, vaka sayıları günlük artış 2 katına çıkmış durumda. Protestoların etkisi mi acaba sorusu var. Çünkü 10 günü aştı. George Floyd'un öldürülmesinden sonra siyahları desteklemek üzere ekonomik eşitsizlikler ve adaletsizliklere, polis şiddetine karşı Amerikalılar pek çok kente sokaktalar. Sokağa çıkma yasakları da uygulandı ama bunu çok dinleyen de olmadı. Geçen hafta konuşmuştuk. Malum Trump'ın askeri sokağa çağırmasına uzanan bir takım gelişmelerde yaşanmıştı. Hatırlayalım. Protestolar tabii Amerika'da endişeleri de arttırıyor. Evet, Trump bütün bunlara karşı eyalet valilerine ulusal muhafızlar konusunda önce beni aramaktan çekinmeyin, ihtiyacınız olduğunda hemen size hizmete hazırız askeri anlamda dedi ama diğer yandan da başkent Washington'daki ulusal muhafızların çekilmesi talimatı verdi. Biraz daha zayıfladığına işaret diye görebiliriz belki. Tabii siyaseten bu durumu kullanıyor. Washington'ın belediye başkanı Muriel Bowser'a yüklendi beceriksiz fena halde diye. Beyaz Saray önüne kocaman bir cadde, orada bir cadde vardır. O caddenin üzerine beyaz, siyahların hayatı değerlidir yazısı yazılmıştı. Bowser da bu arada gösterilere katıldı. Dolayısıyla siyaseten Trump da onu hedef alıyor. Ama insanlar evlerine çekiliyorlar, izlenimi yaratacak haberler var. Hafta sonunda protestolar eksik olmadı ama sayıları, katılımlar daha çok düştü dersek yanlış olmaz. Bu arada bir tartışmalar devam ediyor. Minneapolis'teki polis departmanını örneğin kapatma kararı aldılar. Tabii kamu güvenliğini sağlayacak yeni bir sistem oluşturulacak deniliyor. Bir takım reformlar içinde aslında belki bu protestolar işe yaramış olabilir. Özellikle siyahların sürekli kendilerini polis şiddetine maruz kalabilecek gibi hissetmemesini sağlayacak bir takım reformlar gündeme taşınmış olabilir. Tutuklama yapılırken insanların boyunlarına böyle dakikalarca, 8 dakikadan fazla sürmüştü George Floyd'a yapılanlar. Bu yetki, boyuna baskı yapma yetkisini de iptal etmişler. Zaten öyle görüntüler var ki mesela kadının biri yerde yatmış, kollarını açmış, hiç kımıldamıyor. Yani direnmiyor, kaçacak gibi bir işaret de vermiyor. Ama üzerine tepinen bir adam arkadan ellerini kelepçelemeye çalışıyor. Yani gerekli olmadığı zamanlarda şiddet kullanımı polisin başka bir problem. Belki bunların önüne geçebilirler. Ayrıca göz yaşartıcı gaz, plastik mermi, bunları da amirlerin emri doğrultusunda kullanma kararı tartışılıyor. Tabii bu polisle ilgili bu eleştirilere direnenler var. Buffalo'da mesela George Floyd gösterileri sırasında 75 yaşında bir adamcağızı gözaltına almışlar, yaralamışlar gözaltına alırken açığa alınmış polisler ama diğer polisler açığa alınan polislere destek için istifa ettikleri söyleniyor. Böyle vakalar da var. New York'ta polise ayrılan bütçede kesintiye gidilecek. O zaman güvenlik sorunu mu çıkacak tartışmaları tabii çıkıyor. Protestolar içerisinde işte motorlu testerelerle saldıranlar, Texas'ta var bir vaka. Seattle'da bir kişi aracıyla üzerlerine yürüyor. Böyle gerçekten şiddet olaylarında olduğunu belirtmek gerekiyor. Trump'ın rakibi Demokratik Parti'den Joe Biden gaflarından birisi mi bilmiyorum ama Amerikan halkının %10-15'i iyi insanlar değil, onlar kötü insanlar demiş. Böyle analizler yapılabiliyor Amerika'da. Hani kalan %85 iyi, biz onları birleştirelim şeklinde. Tabii bunu cumhuriyetçiler değerlendiriyorlar. Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. hemen atlamış. Uykucu Biden diyorlar. Tabii yaşı da biraz ileri Joe Biden'ın. 30-50 milyon Amerikalıyı çok da iyi insanlar diye nitelendirdi demiş. Daha önce bu tarz şeyler hep Amerika'da geri tepti. O yüzden Biden'ın gafında sayılabilir. Amerikan halkının %80'i de ülkenin kontrolden çıktığını düşünüyormuş. Wall Street Journal'a NBC'nin yaptığı anket bunu gösteriyor. Protestoları destekliyorlar ama öte yandan da bir yerde durması gerektiğini düşündükleri anlaşılıyor çıkan sonuçlarda. Özellikle cumhuriyetçiler tabii ki bir ikiye bölünme var. Ekonomik sıkıntılar, işsizlik gibi konularda %48 Trump'ı seçiyor ankete göre. %35 Biden'ı seçiyor. 3 Kasım'a yöne giderken bu anketler tabii çok değişecek, onu anımsamak gerekiyor. Trump'ın kızı Ivanka üniversitede bir konuşma yapacakmış Kansas'ta, Wichita State Üniversitesi'nde, ama iptal etmişler George Floyd protestoları yüzünden. O da eleştirmiş bu durumu, bir araya gelmemiz lazım, birlik falan gibi cümleler kurmuş. Editoryal hikayeler gazetecilikte tartışılıyor aslında. Bir tane Philadelphia kentinde yerel bir gazete var, Philadelphia Inquirer gazetesi. Protesto, kundaklama, yağmalamaları, binalar da önemli diye bir manşet atmayı başarmış bir editör, istifa etmiş tepkiler üzerine. Ama New York Times gibi çok önemli bir yayında da sarsıntılar devam ediyor. Çünkü geçen hafta Arkansas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ın bir makalesi, orduyu çağırın sokaklara temizlesin makalesini yayınlamıştı New York Times gazetesi. Çok büyük tepki çekti ve tepkiler üzerine istifa etti. Ama aynı şahsiyet, ismi de James Bennett, editör, sayfa editörü, ifade özgürlüğünden bahsediliyor ama polis tarafından plastik mermiyle vurulan, gözünü yitiren bir gazetecinin yazısı varmış. O yazıyı geri çevirebilmiş. İfade özgürlüğü o kadar aslında sınırları çok tartışmaya açık bir şey. İfade özgürlüğünden saymıyor onu ama Tom Cotton'ı sayabiliyor New York Times'ın editörü. Acaba geçmişte bu editoryal sayfalar zaten nasıl yapılıyordu sorusunu tabii ki gündemimize getiriyor. Amerika'da, evet, başta da söyledim, iç savaşta Konfederasyon ordusu generalinin heykeli yıkıldı. Bir grup protestocu, 129 senelik bir heykelmiş, Wickham, Virginia eyaletinde 1861-65 iç savaşı sırasında kölelik yanlısı, Güney eyaletlerinin başkenti olarak burası Richmond gösteriliyordu Virginia'da. Konfederasyon ordusunun generali. Amerika'da bu tartışmalar öteden beri vardır. Robert Lee'nin heykelini kaldırma girişimi olmuştu birkaç sene evvel. Orada da tabii beyazlar bu arada ayaklanmıştı. Aslında yarılmaları da ortaya seriyor. Sadece Amerika ile sınırlı değil bütün bunlar. Britanya'da protestolar vardı. Amerikan Büyükelçiliği ve Başbakanlık binası önünde hafta sonunda. Bristol kentinde ise başka bir şeye dönüştü. Bir köle taciri, 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston heykelini yıktılar, nehre attılar. Londra'daki Churchill heykelinin önünde de protestolar vardı. Dolayısıyla işte vandalizm tartışmaları, eskiye ait, eski dönemin insanların heykeli, bu arada işte hayırseverlik, çok para kazanmış kölecilikten o dönemde ve bir kısmını da hayır işlerine ayrıldığı için. Aslına bakarsanız o dönemdeki heykellerin, bir sürü insanın heykeli aynı şekilde dikilmiştir. Aynı servetleri de yapmışlardır. Geçmişe ait hakikaten tabii ki hortlaklardan bir tanesi olduğunu bunun teslim etmek de gerekiyor. Ama hangi heykelleri yıkacağız, hangilerini yıkmayacağız, nasıl olacak bu işin çerçevesi sorusu da duruyor. Belçika'da da Kral 2. Leopold'un heykellerinin kaldırılması için kampanya başlatılmış, imza kampanyası, ki bu köleleri getirip Belçika'da hayvanat bahçesinde falan sergileyen, teşhir etmesiyle tanınan, Güney Afrika'da aslında ırkçılığın bu kadar uzun yıllar sürebilmesi 20. yüzyılda onun müsebbibi, bir zihniyetin sembolü, ama heykelleri yerli yerinde duruyor. Bununla ilgili de kampanya başlatılmış durumda. Danimarka gibi ülkelerde de barışçı gösteriler olduğunu size aktarayım. Biraz uluslararası politikalara buradan bakmaya çalışalım. Amerika, Rusya, Amerika, Avrupa, Amerika, Çin bağlamında bir takım gelişmeler var tabii. Rusya'nın Amerika'daki eylemleri desteklediği, kargaşayı desteklediği yönünde giderek Amerika'dan sesler yükseliyor, Amerikan siyasetinden, ve Ruslar da buna tepki gösteriyorlar. Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov bu tepkiyi göstermiş. Provokatörleri Rusya destekliyor söyleminin zırvalık ve saçmalık olduğunu söylemiş. Rus dışişlerinin de benzeri bir açıklaması olduğunu belirteyim. Çifte standartlara vurgu yapmış. Amerikalılar başka ülkelerdeki protesto gösterileri ve sosyal huzursuzlukları sürekli olarak destekliyorlar. Medyalarını da devreye sokarak onları gündem yapıyorlar ama aynı şey kendilerine olduğu zaman sinirleniyorlar. Bu çifte standarttır demişler. Amerika'nın tabii son 20 yılda epeyce bu konuda işi var açıkçası. İşte eski Yugoslavyalar, Arap isyanları 2011, yok içerisinde. Colin Powell'ın açıklamaları var. Amerika'nın ilk siyah dışişleri bakanı. tek başına Trump'ın tabii bir yandan Amerikan kamuoyunda bu tartışmalar olurken Trump da Rusya'nın G7'ye katılması, G7'nin mevcut haliyle işe yaramadığı, Rusya'yı da tekrar işin içine katması gerektiği gibi açıklamalar yapmıştı. Henüz Rusya'dan olumlu bir yanıt da gelmedi. Hatta çok da işlevsel değil, G20 var gibi sesler yükseldi Kremlin'den ama bu tartışmalar Amerika'da devam ediyor. Colin Powell da G7 zirvesine Rusya'nın davet edilmesini değerlendirirken Rusya düşmanımız bizim değil demiş. Daha da fazlasını söylemiş. Çin, İran, Kuzey Kore hiçbiri bize saldırma niyetinde değil demiş. Tabii Amerika'da böyle bir paranoya durumu var. Amerika'ya birileri saldıracak. Halbuki kimsenin saldıramayacağı bir ülke varsa, bir yerde coğrafi ülke varsa Amerika Birleşik Devletleri. İşte bir Japonya'dan tabii ki Dünya Savaşı'nda kaynaklanan bir travma var. Onun üzerinden politikalar geliştiriliyor. Bu açıklamaları Colin Powell'ın tabii Trump'ın hemen tepkisini çekti. Halbuki aslında o kendisine bir destek yapabilirdi. Powell'ın Irak Savaşı sırasında söylediği yalanları hatırlattı. Meşhur BM Güvenlik Konseyi konuşması, Colin Powell daha sonra yalan söyledim deyip özür dilemek zorunda kalmıştı. Kimyasal silah hikayesiyle ilgili olarak Trump da onu hatırlatmış. Powell değil miydi bunu söyleyen? Biz savaş başlattık orada, yalancıydı demeye getirmiş. Bu koşullarda Transatlantik'te de bir takım sıkıntılar yavaş yavaş hissediliyor. Programın ikinci yarısında Altay Atlı'ya da soracağız. Trump'ın Pentagon'a 9500 Amerikan askerini Almanya'dan çekme talimatı verdiği Wall Street Journal gazetesine yansıdı. Şimdi G7 zirvesine Merkel'in katılmayacağı yolunda da haberler var bu arada. Almanya'da Almanya'nın iç işlerine çok fazla başını burnunu soktuğu tartışmalar var. Kuzey Akım, Rusya ile Kuzey Akım 2 üzerinden tartışmalar var. Polonya hemen atlamış, aman oradan çıkan askerler bize gelsinler diye bir açıklama yapmış. Başbakan Morawiecki yapmış açıklamayı. Almanya'dan ise Bundestag'ın, Federal Parlamento'nun Ekonomi İşler Enerji Komitesi Başkanı'nın açıklamaları var ki Amerika baskısını sürdürürse Amerikan gazına cezai vergi getirebiliriz ifadelerini kullanmış. Trump da bu arada gümrük vergisi kullanıyor yeniden ve sadece Çin'e karşı değil Almanya'ya, Avrupa Birliği'ne karşı da kullanıyor. Maine eyaletini ziyaret ederken bu konuda AB işte gümrük vergisi uyguluyor pek çok ürüne. Eğer düşürmezlerse Avrupa Birliği'nden gelen arabalara gümrük vergisi uygularız söylemini yineledi. Aslında başkan olduğundan beri benzer şeyler de söylüyor ama Çin'e yönelik de tabii ki çıkışları var. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları var. Avrupa Birliği'ni Çin'e karşı yeni bir strateji, ortak strateji oluşturmaya davet etti. Çin'in gelecekteki süper güç olacağı tespiti var ve ayrıca Almanya'nın en büyük ticari ortağı dedi Heiko Maas. Ama tabii ilişkileri devam ettirmek, ticaret yapmak ama kendi değerlerimizi korumak diye de bir sınır çizdi. Bu pandemide Çinliler hata yaptılar, işte yok şeffaf davranmadılar, ana eleştiriler buradan geliyor ama mesela Heiko Maas, biz de birçok ülke hata yaptı, bu işi hafife aldı. Yani Çinliler bundan azade mi demeye çalışıyor, hemen her şeyi çözmüşlerdi ve dünyayı zehirlemek için böyle davrandılar mı demeli, yoksa onlar da mı hata yaptılar? Bu tarz bir eleştiri getiriyor. Gerçi AB-Çin zirvesi ertelendi pandemi yüzünden ama yıl sonundan önce yapılacağı söyleniyor. Heiko Maas, Bild am Sonntag gazetesi ise Amerika ile ilişkilerinin karmaşıklığını ifade etmiş. Bir yandan Trump'tan şikayet ediyor, açık bir biçimde şikayet ediyor ama popülist ve çok tehlikeli diyerek tabii ki. Diğer yandan da Amerika ile Avrupa'nın ortaklığının yıkılmaz, çok yakın ve yıkılmaz olduğunun da altını çizmiş. Evet. Geçen hafta aşı zirvesi ile başlamıştı. Aşı zirvesi yapılmıştı Avrupa Birliği'nin öncülüğünde. Çin'in şimdi dünyaya erişilebilir hale getireceğiz aşıyı sözü var, vaadi var. Çin'in tamamını düşük epidemiolojik bölge ilan etmiş durumda Pekin yönetimi. Diğer yandan da Amerikan yönetimine laf yetiştiriyorlar, öyle demek lazım. Aşı çalışmalarını Çin sabote etmeye çalışıyor diye Amerikalı senatör Rick Scott'ın açıklamalarına çok öfkelendi. Çin dışişleri sözcüsü Hua Chuying açıklamalar yaptı. Pompeo'nun, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın da pazar günü Fox News'la söyleşisi vardı. O da orada Çin'e yüklenmişti. İşte Hong Kong'la ilgili ulusal güvenlik yasasından şikayet etti ki Hong Kong'un bağımsızlığı kalmıyor dedi. Hong Kong tabii Çin'e bağlı bir yer. Tek ülke iki sistem ilkesi, Amerika'nın da kabul ettiği ilke, bağımsızlık nereden çıktı sorusunu doğuruyor ama bir özelliği vardı. O özelliğinde altının oyulduğu muhakkak. Çin'i pek çok konuda eleştirdi. Hong Kong tabii onların asıl problemi Çin Komünist Partisi. Pompeo Çin Komünist Partisi'ne taktı. Batılı demokrasileri yıkmaya çalışıyorlar söylemini tutturdu. Çinliler, Çin'in Global Times gazetesi var, devletle bağlantılı yine. Yayın yönetmeni Hu Shijin yanıt vermiş kendisine. Pompeo'yu Nazi propaganda şefi Goebbels'e benzetmiş. Ve ayrıca da ölçüsüz politikacılar dünya barışının yok edileceği, yok edebilirler. Biz bundan endişeliyiz, ölçüsüz politikaların bu tutumlarından diye bir çıkış yapmış durumda. Ve uluslararası başlıklar arasında bir de ekonomiyle ilgili G20 koronavirüsle mücadeleye 21 milyar dolar aktaracağını açıkladı. İnternet sitesinde de yayınladılar. Hiçbir, yani şu ana kadar bu kadar çok ülke IMF olsun, işte G20 formatında olsun desteklenmeye girişilmemişti. Ama koronavirüsün hepimizde yarattığı sıkıntılar bütün ülkelerde ortada, böyle de bir şey var. Enerjiyle ilgili OPEC artı grubunun toplantısında bir ay daha alınan karar, anlaşmaların kararı çıktı. Mayıs-Haziran aylarında petrol üretimi 9.7 milyon varil, ikinci yarıda da 7.7 milyon varil. 2022'nin Nisan'ına kadar, daha doğrusu sonundan 2021'in Nisan'a kadar da 5.8 milyon varil oranında azaltma kararı vardı. Ama tekrardan da enerji bakanları buluşuyor zaten. Hala enerji piyasaları kırılgan gözüküyor. Bu yönde saptamalar var efendim. Evet. Evet, şimdi biraz da koronavirüs başlıklarına bakayım. Vaktim azalıyor. Yeni Zelanda son vaka iyileşmiş. Jacinda Ardern, popüler kadın lider, dans etmiş. Çok 5 milyonluk bir takımız biz diyor. Avrupa'da normalleşme başladı. İtalya'da yeniden artışlar var tabii. 33.846 en son dün itibariyle. İspanya'da aynı şekilde çelişkili veriler de var. Kademeli normalleşme Avrupa'da gündemde. Bakıyorum başka hangi notları almışım. Uçuşlar yavaş yavaş başlıyor. Ama Almanya uçuşlardan bahsederken 31 Avrupa ülkesine Türkiye'yi katmamıştı. Şimdi evet, Heiko Maas'tan tatilcilerin ülkeye dönüşünün devlet sağlamayacak demiş. Şimdi epey bir dağınıklık var. Hele ikinci dalga olacaksa, birdenbire turizm sektörünü açtığınız zaman, açmasanız da ayrı bir problem tabii ki. Acaba hakikaten Eylül'den sonra ne yaşayacağız diye de görüyoruz. Böyle açıklamaların bir karşılığı var mı diye de ben merak ediyorum doğrusu. Türk-Yunan ilişkilerinde sıkıntılar artmıştı Ege ve Doğu Akdeniz üzerinden. Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Savunma Bakanı hudut bölgesinde komutanlarla video konferans yoluyla konuşmuş. Biz Yunanistan'la sorunları kimseyi tahrik etmeden barış içerisinde çözmek istiyoruz. Muhataplarımızı bekliyoruz Ankara'ya demiş. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi de aynı şekilde komşuluk ilişkilerinden bahsetmiş. Ama en son bir de Ayasofya eklenmiş durumda Türk-Yunan ilişkilerinin gerilimine, aktaralım. Orta Doğu'da Netanyahu'nun ilhak planı hafta sonunda Tel Aviv'de barış yanlısı İsrailler tarafından protesto edildi. Temmuz'da ortalık karışacak, öyle gözüküyor. Bunun dışında Irak dış borçlanmaya gidiyor. IŞİD'le savaş devam ediyor. İran'da gevşeme var bir parça ama İran bizden de önce bu süreci geçirmişti, hatırlayalım. Kademeli açılış orada devam ediyor. Fransa, Mağrip El-Kaide'si lideri Mali'nin kuzeyinde, Fransa'nın da orada askeri varlığı var. Musab Abdülvedud'u öldürmüş. Lakabı oymuş daha doğrusu. Abdülmelik Durutkal diyorlar. Libya'da önemli haberler, gelişmeler var. Bir yıl uzatıldı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya yönelik silah ambargosunu. Tabii bu silah ambargosu bolca deliniyor, onu biliyoruz. Daimi temsilci Libya'nın batısındaki Trablus'taki hükümeti temsil eden, çünkü onlar BM'de tanılıyorlar, zafer ilan ettiler. Ama biraz tablo karışık çünkü Berlin Konferansı'nın uygulanması için yeniden düğmeye basıldı. BM açıklama yaptı Libya misyonu. Taraflar yeniden 5+5 masasına oturacaklar diye. Bunun üzerine de Halife Hafter ve Libya Tobruk merkezli meclisin temsil ettiği Libya ordusunun geri çekilme, başkentin etrafındaki bir alandan geri çekildiğini biliyoruz. Çatışmayla ele almış gibi gözükmüyor gelen görüntüler. UMH'nin, yani ihvancı yönetimin, hükümetin. Ama onlar zafer ilan ettiler. Hafta sonu asıl tabii Kahire'de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi Libya'ya el at, Libya meselesine daha açıktan hem Halife Haftar ki sağlık sorunları olduğunu anımsatalım bir kez daha, hem de yeni yükselen, yeni parlayan isim Agila Salih'i kabul etti. Yabancı militanların tahliyesi, grupların silahsızlandırılması yeniden bir barış çabasını canlandırma için açıklama yaptı. Rusya'dan da destek geldiğini belirtelim. Libya sahasında pek çok gelişme olduğunu anlıyoruz bu açıklamalardan. Ama bu Libya'nın bir arada tek bir parça halinde kalıp kalamayacağına dair bu bütün bu gelişmeler kafamızda soru işaretleri doğuracak cinsten. Çünkü bir tarafta ben kazandım diye açıklamalar yapıyor. Ne kadar kazandığı da çok tartışmalı. İşin doğrusu sahadaki durum aslında Suriye gibi Libya'da bir devlet ortada kalmadığı için, devlet yapısı Kaddafi'nin linç edilmesiyle paramparça edildiği için böyle bir ikilik çok daha çabuk oturabilir. Yaratılan ikilik, tek bir merkezin hakimiyeti yok. Ve sahada da yenişemeyen iki güç var. Bir tanesi de ülkenin %90'ını, belki daha fazlasını elde tutuyor. Taktik geri çekilme mi aslında bu yapılanlar? Soruları çok meşhur geliyor açıkçası bana. Göreceğiz hep birlikte. Bakıyorum çok az vaktim kalmış. Suriye ile ilgili bir takım sahadan haberler var ama. Rusya Yüksek Mahkemesi'nin Heyet Tahrir Eşşam'ı terör örgütü ilan etmesi var. Daha doğrusu onaylamış, terör örgütü ilanı var ama zaten El-Kaide. Onlar sürekli kabuk değiştiriyorlar. Dolayısıyla El-Kaide Rusya açısından terör örgütü olarak tanınıyor. Amerika'nın Orta Doğu'dan çık, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenkel'in açıklaması vardı. Rus politikacılar, Rusya bir yıkıcı bir rol oynamıyor. Orta Doğu'da asıl Amerika oynuyor tarzında bir yanıt verdiklerini belirtelim. Ve S-400'lerle ilgili dikkat çekici İsmail Demirdağ Savunma Sanayi Başkanı'ndan geldi açıklama. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri Nisan ayında aktif hale getirilmesi gerekiyordu. Aktif mi değil mi, ne olacak, depoya mı kaldırılacak, pek çok tartışma vardı. Kendisi alırsak kullanmak için alınır diye, biraz da tuhaf, alınıyorsa, yani alındı çünkü. Ama Amerika'da da kullanırsanız sizinle sorunumuz var tepkileri gelmişti. 2019 aktif hale getirilecek mi, getirilmeyecek mi? S-400'ler yine başka bir tartışma konusu. Tabii F-35 projesi askıya alınmıştı. Gerçi Trump bu konuyu çok da dert edinmiyor gibi gözüküyor açıklamalarından. Onu anlıyoruz. Evet, süremi doldurmuşum. Rusya'da da can kayıpları 6000'i aşmış. Orada da normalleşme için düğmeye basıldığını aktaralım. Sınırları açmaktan söz ediyorlar. Ama daha biraz vakit var galiba. Kademeli olarak olacağını anlıyorum. Brezilya'da da tartışmalar olduğunu, Latin Amerika'da da tartışmalar olduğunu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan eşiyle, ailesiyle beraber koronavirüse yakalanıp iyileştiklerini açıklamış vaziyette. Dünyadan artık yetiştiremediğim diğer başlıklar var. Onları da zaten yeni gelişmelerle yeniden update ederiz. Bir ara verelim, Muse'dan Hysteria'yı dinleyelim. Az sonra doçent Altay Atlı ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. We'll be right back.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Boğaziçi Üniversitesi'nden doçent Altay Atlı var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Ceyda Hanım, hoş bulduk.
Merhaba, ne zamandır konuşmuyorduk sizinle. Bir koca bir pandemi geçti diyelim üzerinden. Değil mi? Epey de dünyada bir kafa karışıklığı ortaya çıkmış vaziyette, pek çok tartışma var. Koronavirüs pandemisinin ağır dönemi sanki atlatıldı gibi, normalleşmeyle beraber koronavirüs faktörünün de eklendiği bir uluslararası düzeyde tartışma patlak vermiş gibi gözüküyor. Özellikle Amerikan yönetimi, Trump yönetimi hem içeride başı dertte hem de Çin'e karşı, belki Trump'ın seçim stratejisi diye genellikle herkes yorumluyor ama öte yandan da bir kaynar kazan durumu var galiba. Öncelikle Çin'in durumunu soracağım size, çünkü Avrupa Birliği ile bir yakınlaşma hali var. Amerika'dan eskiden yapılan eleştiriler karşısında daha az ses çıkartırdı Çin. Evet. Oysa şimdi pek öyle olmuyor gibi. Neden böyle ve durum ne? Durumu nasıl görüyorsunuz? Genel bir değerlendirme isteyeyim önce.
Evet, yani aslında bu pandemiden önce de ticaret savaşlarını konuşuyorduk. Ticaret savaşlarının nasıl böyle dallanıp budaklandığını, farklı alanlara nüfuz ettiğini, işte teknoloji savaşlarından bahsetmeye başlamıştık. Evet. 5G'nin bir tek jeopolitik mücadele alanı haline gelmesinden bahsetmiştik. Sonra pandemi üstüne geldi. İşte Çin'de başlayan, bütün dünyaya ondan sonra yayılan, bizi de tabii ki etkileyen pandemi. Burada işte sizin de dediğiniz gibi farklı bir boyutunu gördük bu çekişmenin. Yani Amerika Çin'i suçlamaya başladı. İşte ihmal ettiler, bilinçli olarak bildirmediler, isteseler durdurabilirlerdi vesaire diye. Ve Çin de yine sizin dediğiniz gibi aslında daha önce görmediğimiz bir hani tonla cevap vermeye başladı. Neyi gördük? Aslında Çin'in bütün dünyada diplomatik kanallarından ciddi bir atağa geçtiğini işte gördük. Yani burada da yani Türkiye'deki diplomatik kanallardan da görüyoruz bunu. Çok sert Amerika'nın suçlamalarına karşı işte cevaplar ve bir karşı atağa geçmesini gördük. Şimdi aslında olan şey şu. Yani iki ülke arasında, bu iki büyük güç arasında bir artık ticaret savaşında, belki o ifadeyi de bir kenara bırakıp topyekün bir stratejik rekabet, stratejik mücadele olduğundan bahsetmeliyiz. Ticaret savaşı bunun bir tarafı sadece. Koronavirüs yeni bir cephesi oldu. Hong Kong yeni bir cephesi oldu. İşte onu da gördük Hong Kong'daki süreçte Amerika'nın girişimlerini ve Çin'in buna tepkisini. İki büyük ülke, iki büyük güç arasında bir mücadele, bir stratejik mücadele. Bu yeni dünya düzeni için diyelim belki de. Çünkü yani bakın, pandemiyle birlikte ne diyoruz? Artık eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dünya kuruluyor diyoruz. Çok da bilmiyoruz aslında bu yeni dünyanın nasıl bir yer olacağını, ama her nasıl olacaksa buradaki işte hani temel ekseni, buradaki şekillenirken rekabetin Amerika ile Çin arasındaki bu stratejik mücadele olacak. Ve tabii burada da Çin açısından bakacak olursak hani Çin'in de kendisine dostlar edinme, daha doğrusu kendisine karşılıklı fayda prensibi çerçevesinde hani müttefikler demeyelim çünkü çok hani yüklü bir anlam olur, o çok iddialı olur, ama hani kendine daha yakın ülkelerle bir araya gelme çabaları diyelim, ve ekonomi odaklı olarak, teknoloji odaklı olarak Çin'de bu girişimlere söz konusu, ve açıkçası her gün yeni bir şey görüyoruz. Hani şu sıra Hong Kong'u konuşuyoruz. Koronavirüs meselesi biraz bu Wuhan'dan çıktı da işte Wuhan'dan yaydılar konusu birazcık geride kaldı şimdi. Amerika kendi derdine düştü tabii ki. Ama tabii daha devam edecek bu. Çok devam edecek.
Evet. Evet, şimdi tabii bu işin transatlantikle ilgili boyutları da var tabii. Şimdi Trump mesela işte bu kadar Çin'le ticaret savaşı varken, daha çok geçen sene gümrük savaşlarına tanıklık ettik ve Avrupa ayağı da eksik değildi Amerika açısından. Bu Trump'ın tabii ki tuttuğu stratejiyle alakalı ama öte yandan da işte bir Çin-AB zirvesi salgın yüzünden galiba sonbahar kışa doğru olabilecek gibi gözüküyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın dikkat çekici açıklamaları var. Her ne kadar bizim o kadar yakın ki ilişkimiz asla Amerika ile bir aramızda kopukluk olmaz dese de hem Rusya üzerinden bir sorunları birikiyor Almanya'nın, hı hı, hem de Çin'le ilgili olarak aslında Amerika'nın perspektifini giderek paylaşmayan bir Avrupa Birliği ve Almanya tabii ki görüyoruz. Çin gelecekteki süper güç diye bir saptaması var Heiko Maas'ın. Neyi kastediyor burada? Bir yandan Çin'le ilişki kurmak ama bir yandan da ortak değerleri koruma vurgusu var. Avrupa burada hani sanki Amerika ile Çin arasında kapışılmaya çalışılan bir pozisyonda mı yoksa böyle bir şey söz konusu değil mi bile?
Aslında bence Almanya'nın bu tavrı, Heiko Maas'ın bu tabirleri ve birçok yerde de karşılık buluyor. Yani sadece Almanya veya sadece Maas değil bunları söyleyen. Aslında Amerika ile Çin arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakılma durumuna karşı bir meydan okuma, buna karşı çıkma. Çünkü bakın, yani şimdi pandemiyi de yaşadık, yaşıyoruz. Daha ne kadar yaşayacağımız da belli değil. Ekonomilerdeki zayıflamayı, ekonomilerdeki sorunları artık biz hani günlük hayatımızdan biliyoruz. Yani uzaktan takip ettiğimiz bir konu değil. Almanya bile, ki Avrupa'nın en güçlü ekonomisi, çok ciddi bir zarar gördü bu pandemiden ve etkileri de devam edecek. Şimdi Çin, Almanya için çok büyük bir ekonomik ortak. Çin, Almanya'nın en fazla ihracatını Çin'e yapıyor. Almanya'nın Çin'de çok büyük yatırımları var. Avrupa'da Çin'den en fazla yatırım alan ikinci ülke, birincisi İngiltere, onu hala Avrupa saymıyorsak Almanya birinci ülke. Avrupa'dan Çin'e yapılan ihracatın yarısını zaten Almanlar yapıyorlar. Şimdi bunlar tabii ki önemli. Önemliydi, daha da önemli artık pandemiyle birlikte. Yeniden toparlanma süreciyle, ekonominin sürecine daha da önemli. Bir taraftan da tabii transatlantik ilişkileri var. Yani sonuçta bunlar da köklü ilişkiler. Bunlar da tabii ki tartışılıyor. Hani bugün yine bir şey geldi, bir yeni bir haber. Trump'ın işte Amerikan askerlerini Almanya'daki yavaş yavaş geriye çekmesiyle ilgili. Ama sonuçta bence mesele şu. Yani hele şu ortamda, pandemi sonrası süreçte iki büyük güç, iki büyük, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında seçim yapmaya mecbur bırakılmak ülkelerin hiç de isteyeceği bir şey değil. Almanya'nın da isteyeceği bir şey değil. Türkiye'nin de isteyeceği bir şey değil. Dolayısıyla daha çok karşılıklı fayda ve ulusal çıkar. Yani Heiko Maas'ın önceliği tabii ki Almanya'nın çıkarları. Ekonomisi için Heiko Maas Çin'le işbirliğinde bir fayda görüyor. Ama diğer yandan da tabii Amerika ile de ilişkileri var. Çin'le bu işi yapacağız diye, yatırım, ticaret yapılacak diye Amerika'ya da sırtını dönecek değil. Ama diğer taraflardan buna mecbur bırakılmak, ya bizdensin ya ondansın, tercihini yap. Hani tam bu şekilde ifade edilmese de buna getiren sözü tabirler, işte bence tepki çeken ve Heiko Maas'ın da karşılık verdiği söylem bu.
Biraz galiba Kasım'a dikkatler oraya çevrilmiş durumda. Amerika içerisinde müttefiklerde çok açık sözlerle de bir şey diyemiyorlar ama şu Trump'tan bir kurtulsak da her şey eskisi gibi olsa gibi bir akıl sanki işliyor gibi. Trump'ı popülist ve çok tehlikeli diye nitelendiriyor öte yandan, yani Almanya'nın Dışişleri Bakanı. Daha önce duymaya işittiğimiz şeyler olmadığı için söylüyorum biraz.
Tabii, yani daha önce zaten Amerikan yönetiminden de duymayacağımız şeyleri, müttefikleri hakkında, Almanya olsun, Japonya olsun, duyduk. Bu müttefiklerin de buna karşı tepkisini doğal olarak ilk kez duyuyoruz. Ama tabii Amerika, yani öyle bir şey yaşıyoruz ki Ceyda Hanım, yani şu anda hani Eylül'de yapılması planlanıyor bu Avrupa Birliği Çin zirvesinin. O zamana kadar bile Amerika'da ne olur, Trump ne olur öngörmek çok zor. O kadar artık tarih hızlandı ki, o kadar hızlı akıyor ki yani ne konuşsak aslında biraz da boş gibi bir şey yani. Ama tabii bir konu daha var burada.
Hisse kapılıyoruz.
Evet. Yani şuna da lazım. Avrupa Birliği Çin zirvesi yapılacaksa Avrupa Birliği de Çin hakkında tek bir görüş, tek bir ses değil. Yani Almanya'nın tavrı farklı, Fransızların tavrı farklı, İngiltere tamamen farklı. Tamam, o artık Avrupa değil. Hani İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin durum farklı. Aslında orada tabii Heiko Maas'ın söyledikleri önemli. Almanya için çok önemli için. Çin Avrupa'nın tamamı için çok önemli. Ama herkes için bu önem farklı şekilde şekilleniyor. Ve ortak bir şey bugüne kadar çok fazla olmadı. Yani ortak bir Çin politikası. Diyeceksiniz ki tabii yani Avrupa Birliği'nin herhangi bir konuda ortak bir hareket etmesi zaten çok kolay olmadı bugüne kadar. Belki de Çin en zoru bunlardan. Asıl bence önemli konu bu yeni dönemde transatlantik ilişkileri, tabii Amerika Avrupa arasındaki ilişkiler Çin faktörü üzerinden nasıl şekillenecek? Tabii ki çok önemli. Ama Avrupa Birliği de tek bir yekpare bir yapı değil. Avrupa Birliği evet. kendi içerisinde bu yeni dönemde nasıl bütün birliğin faydasına bir Çin politikası oluşturacak ya da oluşturamayacak, herkes kendi başının çaresine bakacak. Herkes Pekin'le kendi işini yapacak, gerisine karışmayacak. Bence göreceğimiz hani önemli konulardan bir tanesi de bu olacak.
Bir de tabii öyle bir şey ki şimdi Avrupa Birliği değerleri deniliyor ama o değerler transatlantikle NATO bağıyla bağlanmış değerler. Ama Amerika'da bu değerlerin karşılığını kendileri açısından söylüyorum. Göremiyorlar nihayetinde, o da sıkıntı yaratıyor. Bir yandan da Amerika sıkıştırıyor, Rusya ile Kuzey Akım iki tartışmaları çıkıyor. Aynı şekilde siz çok hakimsiniz Çin açısından da kendi yakın coğrafyasında bir sadece Avrupa Birliği'ne uzanmak değil, yakın coğrafyası artık belki tabii kuşak yol nereye evrilecek onu tam bilemiyoruz ama Amerika'nın belki oralara sızması kaygısıyla başka taktik stratejiler geliştirebileceği, işte Pakistan'ı, Hindistan'ı, Vietnam'ı, orada da çünkü tarihsel husumetler çok fazla yüklü.
Çok tabii.
Çin'in buradan sıyrılma şansı var mı? Yoksa bir şekilde Amerika ile bu küreselleşme bağlamında uzlaşıcı bir takım yerlere taşıyacak stratejileri mi gündeme alabilir? Nasıl adımlar beklemeliyiz Çin'den bundan sonrası için?
Evet, yani şimdi şuradan başlayayım. Heiko Maas'ın söylediğinde bir şeye katılmıyorum, süper güç kavramına. Çünkü bence Çin bir süper güç değil. Çin'in bir süper güç olma gibi bir niyeti de yok. Süper güç hem belirli kapasiteyi hem belirli bir materyal hani varlığı gerektiriyor. İşte ordunuz olacak, belirli bir ekonominiz olacak vesaire vesaire. Aynı zamanda sorumlulukları gerektiriyor. Şu anda Çin de bundan uzakta. Amerika'nın da bunu artık tartıştığı, hani Trump'ın tabiriyle bunu çok maliyetli, gereksiz bir maliyet olduğu şeklinde bir söylem var. Yani bence aslında kim süper güç olacak değil de süper güçler sonrası bir dünyaya gidiyoruz. Orada güç dağılımı nasıl olacak, bunu tartışmak lazım. Bir, bunu şuradan söyledim. Çin evet küresel bir süper güç olma niyeti bence yok ama bölgesel bir güç olma, kendi bölgesinde, kendi bahçesinde bir hani güç olma ve hani egemen güç olma niyeti bence var. Bunu tabii meydan okuyan da şu anda Amerika. Bunu fiziksel olarak da görüyoruz. Güney Çin Denizi'nde görüyoruz. Güney Çin Denizi'nde şu anda Çin yaklaşık %90'ında hak iddia ediyor ve bu nedenle işte Vietnam olsun, Filipinler olsun, Endonezya, Malezya, bunların hepsiyle hani sorunlu bir durum var. Hatta işte Filipinler uluslararası tahkime götürdü. Oradan Çin aleyhine bir karar çıktı ama tabii Çin bunu tanımadığını açıkladı vesaire. Bir yandan da Amerikan gemileri burada Birleşmiş Milletler'in denizler kanunundan çıkan hakları hani fiziksel olarak da ortaya koyabilmek için bu seyri sefer özgürlüğü harekatı dediğimiz işte uluslararası sulardan veya ülkelerin kara sularında yine bu Birleşmiş Milletler'in müsaade ettiği ölçüde innocent passage, masum geçiş hakkını kullanarak bir takım hani seyirler icra ediyorlar. Şimdi buna Fransız ve İngiliz gemileri de katıldı. Hani bu hani bir tarafını seç konusunda aslında bunu da konuşmak lazım. İş sadece ekonomi değil. Bakın burada da Fransız ve İngiliz gemileri de var. Bu da tabii ki Çin'in tepkisini çekiyor. Bir bölge ülkeleri açısından bakacak olursak ortada şöyle bir durum var. Çin yükseliyor. Çin'in yükselişi ekonomik açıdan bu ülke için önemli. Çin ne kadar ekonomik olarak büyüse bu ülkelerden daha fazla kaynak alıyor, daha fazla ara mamul alıyor, daha fazla pazarlarını açıyor. Çok güzel, ama Çin büyüdükçe de bu anlamda daha iddialı bir hale geliyor. Bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Onun için de Amerika'nın varlığına ihtiyaç var. Yani böyle aslında böyle bir paradoks, bir çelişkili bir durum var. Bölge ülkeleri için, güçlenen Çin ekonomik açıdan iyi, ama güçlendikçe de güvenlik tehdidi oluyor. O yüzden Amerika'da bir yandan kalsın, o gemiler oradan biraz da geçsin. Şu anda böyle bir denge var. İşte bu nasıl değişecek? Şu anda hani Trump'la birlikte şunu gördük. Bir yandan bütün bu işte bu seferler vesaire yapıldı, ama bir yandan da Asya Pasifik'teki güvenlik mimarisinin temeli olan, belkemi olan Amerika'nın işte Japonya ile Güney Kore ile olan ittifaklarını da tartışmaya açtı. Bunlar çok maliyetli. Hani biraz daha herkes elini cebine atacak, evet, dedi. Ve bu anlamda da bir güvensizliğe yol açtı. Yani Japonya ve Güney Kore'de şu anda şunu sorguluyor: biz Amerikalılara ne kadar güvenmeliyiz? Başımıza bir şey gelse gerçekten yardımımıza koşacaklar mı? Yani çok farklı denklemler var ortada. İşte yeni dönemde, pandemi sonrası dönemde de bunların tekrar hız kazandığını göreceğiz.
Evet. Yani süremi aştım ama şeyi de belirtmek istiyorum. Tabii şimdi Hong Kong çok karmaşık bir mesele. Tek ülke, iki sistem. Ama şimdi Pompeo kalkıp bağımsızlığını yitiriyor Hong Kong dediği zaman tabii Çinliler de bir duruyorlar. Şimdi egemenlik meselelerinde ayrıca ne olacak? Kent egemenliğine mi gidecek dünya? Bu mu isteniyor diye sorular düşüyor. Hani Çinlilerin bakış açısından hakikaten oradaki güvenlik meselesi nedir? Nereden çıkıyor bu güvenlik meselesi? Yine dönüp değerler tartışmasına geliyoruz. Bu işten çıkmak çok kolay olmayacak herhalde diye düşünüyorum.
Evet. Yani Hong Kong üzerinde bakacak olursak, Hong Kong şu anda 2047'ye kadar Çin'in altında bir özel idari bölge. Tartışma buradan çıkıyor. Yani özel idari bölge, otonom bir yapısı da var. Ama o otonomluğun sınırı nereden çiziliyor? İşte anlaşılamayan şey bu. Çin'in açısından bakacak olursak tamamen kırmızı çizgi, tamamen kendi egemenlikleri, kendi iç işleri. Ama bir yandan da 2047'ye kadar Hong Kong'un belirli işte garantilenmiş hakları, özgürlükleri var. Amerika da diyor ki hani bunlar ihlal edilmiş oluyor. Ve şu anda bütün dünyada aslında şunu soruyor: tamam da yani Amerika'nın derdi acaba gerçekten Hong Kong'lar mı? Yoksa biz bütün bu ticaret savaşları falan derken işte bir kart da oradan ortaya masaya açıldı. Yoksa Hong Kong'ların özgürlükleri çok da kimsenin derdinde değil mi gibi de bir durum var. Ama herhalde 2047'ye kadar net bir cevap da bulamayacağız buna. 2047'de evet, Hong Kong Çin'in tamamen bir parçası olacak.
Evet, zaten Çinliler yaşıyor orada. Biraz farklı, evet, değerleri, evet, olsa da. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Altay Aklı.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Tekrar konuşmak üzere. Çok sağ olun.
Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden doçent Altay Aklı'yla baktık biraz uluslararası gündeme. Efendim, Muse'dan devam edelim bugün. United States of Eurasia ile çok da vakit kalmadı ama yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.